Sayfa 125, 11. ayrım. Biz öyle otururken şef gelip fırçalamaya kalktı. Siktir lan, götümüzden ter aktı bütün gece deyip kalktım. Bir tokat attı, düştüm. Kusmaya başladım. Tuvalete götürüp elimi yüzümü yıkadılar. Bir elimi yanağıma koydum. Ateş gibi yanıyordu. Sadece yanağım değil, bütün vücudum. Utançtan yerin dibine geçtiğimi hissediyor, kimseye bakamıyordum. Küfürler etmeye, sağa sola tekmelemeye başladım. Şefi arıyordum otelin içinde. En sonunda bir kargaşa oldu. Bir tane salladım birine, araladılar. Önüme çıkanı ittiriyordum, tekrar yere düştüm. Erkut kaldırdı, beni uzaklaştırıp gel abi dedi. Bir sigaralık yapalım, biraz sakinleş. Personel girişinin arka tarafındaki yangın merdiveninde bir sigaralık yaptı. Çok güzel sigaralıktı. O güne kadar içtiklerim arasında en iyilerden biriydi diyebilirim. Nereden buldun lan bunu dedim. Çok iyiymiş. Abi bu özel. Şimdi senin bütün sinirini alacak. Başımı ellerimin arasına alıp olup biteni düşünmeye başladım. Ama kafamı bir türlü toparlayamıyordum. Birden doğruldum. Eniştenin silahını getir lan dedim. O şefin anasını sikeceğim. Abi zaten yaptın yapacağını. Siktir lan. Bana tokat attı herkesin içinde. Ben her yerde kustum. Gerisini hatırlamıyorum. Sen de vurdun abi. Vurdun mu lan? Vurdun abi. Yalan söyleme bak. Vallahi vurdun abi. Alnımı ovalayıp olanları baştan düşünmeye çalıştım. Benim şefe vurduğum an bir türlü aklıma gelmiyordu. Sadece şefin ağladığı bir kare aklıma geliyordu. Şef o yüzden mi ağlıyordu diye sordum. Evet abi, sen vurdun diye. Oğlum şef beni severdi. Bana vurdu diye ağlamış olmasın. Alakası yok abi, gözüne vurdun. Oğlum Erkut deyip omzundan tuttum. Silkeledim biraz. Bak sikerim belanı. Sen 20 yaşındasın, ben 26 yaşındayım. Bana bu yaştan sonra kimse vuramaz herkesin içinde. Sikerim ıstırabını, gurur meselesi bu. Pushkin bu yüzden öldü, doğruyu söyle. Abi vallahi doğru, sen de vurdun. Bırak şimdi şefim Efe, biz dalgamıza bakalım. Tekrar oturdum yangın merdivenine. Oğlum ben vurdum diye şef ağladıysa ayıp olmuş lan o zaman dedim. İki tane çocuğu var adamın, gideyim özür dileyeyim. Aradan 5 dakika geçti geçmedi, Erkut nereden bulduysa bir şişe kırmızı şarap getirdi. Onu da içmeye başladık. Şarabın sonuna doğru kalkıp koşmaya başladım. Personel girişinden içeri girdim. Anasını sikeceğim lan o şefin diye daldım restorana. Güvenlikler çıktı karşıma. Şişeyi birinin kafasına geçirdim. Ensemde bir yumruk patladı. Karga tulumuma götürdüler beni. Bir ara kafamı demir külleye vurduğumu hatırlıyorum. Ve yattığım yerde kalbimin yerinden çıkacakmış gibi attığını. Sanırım ölüm turuncu bir karanlık. Gözlerini kapatıp güneşe uzun süre bakınca gördüğün şekillere benziyor. Tabii ben onun kıyısından döndüysem. Gözlerimi açtığımda Şişli Etfel'de acil servisteydim. Kafama 9 dikiş atılmış. Koluma da serum bağlanmıştı. Öğlene doğru kendime geldim. Erkut başucumdaydı. Abi triplerden triplere koştun dün gece ya dedi. Halüslere girdin haberin yok. Ne içirdin lan bana dün gece? Normal ot abi. Siktir lan. Yok abi vallahi normal ot. Yalan söylediğini biliyordum ama üsteleyecek halim yoktu. Allah'tan şikayetçi olmadılar dedi. Ne şikayeti lan dedim. Şu halime bak, ben şikayetçi olacağım da kimden? Onu hatırlamıyorum. Öğleden sonra taburcu ettiler. Acilin çıkışında bir amca durdurdu. Kimliğini ver dediler. GBT sorgulaması yaptı. Ardından sen ne içtin dün akşam diye sordu. Bonzai mi? Yok abi dedim. Ben sadece alkol aldım. Bak yalan söyleme. Sen denetimli serbestlikteymişsin. Yok abi sadece alkol. E taşı kardı şikayeti yazıyor hasta kartında. Bu yaşta ne taşı kardısı? Abi benim zaten babam kalpten öldü. Ailede var kalp rahatsızlığı. Amcanın telefonu çalmaya başladı. Gözlerini benden ayırmadan ha ha ha diyordu. Telefonu kapattıktan sonra koluma dokunup sen şöyle gel biraz dedi. Acilin girişindeki kendi küçük odalarına aldı beni. İçeride bir amca daha vardı, gazete okuyordu. Gazete okuyan amcanın karşısındaki sandalyeye oturttular beni. Bir sessizlik kapladı odayı. Diğer amca tepemde dikiliyordu. Bir elini omzuma koydu. Sertçe sıktı. Şimdi senin GBT temiz ama dedi. Seni 2 sene önce cinayet büro almış. O ne? Abi olayda benim bir suçum yok dedim. Orada benim en yakın arkadaşım öldürüldü. Benle alakası yok. Omzumu sertçe sıkmayı sürdürüp seni niye aldılar o zaman diye sordu. Abi beraat ettim ben o davadan. Sapığın biri kafası güzel arkadaşımı öldürdü. Ben şahittim o davada. Nasıl şahittin lan? Şüpheli diye almış cinayet büro. Abi ilk başta şüpheli dediler. Tamam ama sonra öyle olmadığı anlaşıldı. Ben katil olsam hakim beni niye bıraksın? Oğlum hakim bırakır biz bırakmayız. Biliyorum abi, ne zaman sizlik bir işim olsa aynı davayı soruyorsunuz zaten. Her seferinde anlatıyorum. Amca dışarı çıkıp telefonla konuşmaya başladı. Diğer amca gazeteden başını kaldırıp ne iş yapıyorsun sen dedi. Garsonum dedim. Nerede? Belli bir yer yok. Ekstra'ya gidiyorum. Borussia Dortmund Schalke maçı ne olur? Üst biter. Amca tekrar gazeteye döndü. Onun telsizinden yükselen cızırtılı anonsları dinleyerek oturdum öyle. Karabüklüğü düşündüm ister istemez. İçimde kapkara bir iz bırakıp gitmişti. Öfkeyle tevekkülü aynı anda barındıran madenci yüzleri gibi. Gıpgri şehirlerden geçen tren rayları gibi. Karanlık sokaklardaki çinko damları döven gece yağmurları gibi. Telefonla konuşan amca içeri girip tamam dedi. Gidebilirsin ama hareketlerine dikkat et. Şişli etfalden çıktım. Kafam çorbaya dönmüştü. Midem bulanıyordu. Karşı kaldırıma oturdum. Dirseklerimi dizlerime, ellerimi de yanaklarıma koydum. Soğuk bir gündü. Boğazıma bir şey oturmuştu. İçimden ağlamak geliyordu. Allah kahretsin, hayatım nereye gidiyordu böyle? Karabüklüğü düşündüm yine. Peşine düşülemeyen yakıcı bir anıydı benim için. Kundaklanmış petrol kuyuları gibi sürekli yanan bir ateşi nereye gömebilirdim ki içimde? Yüreğimdeki oyuklar yetmemişti buna. Ellerim yanmıştı. Dışarı atmak zorundaydım. Yaşayabilmek için hayatın akışına bir sefer ayak uyduramadın mı, arkadan gelen tekmeyi yapıştırırdı çünkü. Mazereti de hazırdı. Onun da arkasından gelenler vardı. Karısı vardı, çocukları vardı. Karınlarını doyurmak zorundaydılar. Binlerce neden bulmuşlardı sistemin dışında kalanların pestilini çıkarmak için. Bütün dünyayı sikesim geliyordu bu yüzden. İnsanı insanın yamyama eden dünya, tağımına koyayım senin diye bağırdım içimden. Ellerime baktım, tir tir titriyorlardı. Bütün bedenimi bir kaygı, bir boşluk sarmıştı. Somut bir şey gibiydi bu boşluk. Ağzımda acı bir tat vardı. Alnımda soğuk terler birikmişti. Kendimi kaybetmiştim. Ben olmaktan çıkmıştım çoktan. Büyük bir sıkıntı çökmüştü göğsüme. Sanki diri diri gömülmüşüm gibi nefes almakta güçlük çekiyordum. İnsanlar ve arabalar üstüme geliyordu. Hayatımda ilk defa yardıma ihtiyacım olduğunu düşündüm. Biri elimden tutmalıydı, yoksa kaldıramayacaktım bu yükü. Bir ara hastaneye dönmeyi, bana yardım edin demeyi düşündüm. Sonra vazgeçtim. Derhal bir çözüm üretmeliydim. O an bir çözüm üretemezsem hayatım boyunca üretemeyeceğimi hissediyordum. Yerimden kalktım. Hızla eve yürüdüm. Kendimi sürgün ediyordum. Bulduğum çözüm buydu. O günden sonra odama kapandım. Perdeleri çektim. Cep telefonumu kapattım. Masa saatimi çöpe attım. Kendimi bulmak için sadece yazacaktım. İkinci romanıma başlamıştım. Elle yazıyordum. Garson arkadaşlardan borç alıp bira ve şarap stoklamıştım eve. Mazotum buydu. Gözümün açık olduğu her anda yazmaya çalışıyordum. Önce gece ve gündüz birbirine karıştı. Sonra da günler. Yazdıkça arındığımı hissediyordum. Kendimden geçiyordum yazdıkça. Odanın içinde dolaşıyor, yüksek sesle konuşup kahkahalar atıyor, küfrediyor, bazen yerimde zıplıyor, bazen bağdaş kuruyor, bazen ağlıyordum. İçimdeki bütün çatışmaların çözüldüğünü hissediyordum yazdıkça. Bunu hissetmeye ihtiyacım da vardı zaten. Midemde kusacak bir şey olmadığından safra kusuyordum. Yeşil yeşil, zorlanarak, öğürerek, acı içinde. Ama bu bile zevk veriyordu bana. Yazmanın çilesinden sayıyordum bunu da. O odada ne kadar kaldığımı, ne kadar içtiğimi hatırlamıyorum. Ne yazdığımı bile hatırlamıyorum şimdi. Sadece alt defter bitirdiğimi hatırlıyorum. Masanın üstünde, alnım dirseğimde uyuyakaldığım bir vakitti. Odanın kapısı birden açıldı. İçeri kimin girdiğini anlayamadım. Perde açıldı. Benim için de ışık oydu. Çürüyüp toza dönecekmişim gibi hissetmiştim kendimi. Elimle yüzümü kapattım. Yeter artık kendine işkence ettiğin dedi bir ses. Kızık gözlerle baktım. Erkut. Yürü Ataköy'e gidiyoruz diye devam etti. Kapat lan şu perdeyi dedim. Ne Ataköy'ü? Ne yapacağız Ataköy'de? Meyhaneye gideceğiz oğlum. Biraz deniz havası alırsın, kendine gelirsin. Kaçmıyor yazacakların, gene yazarsın. Erkut koluma girip zorla çıkardı beni odadan. Merdivenleri güç bela inebildim. Apartmanın önünde safra kustum yine. Bırak beni dedim. Kendimi iyi hissetmiyorum, başka zaman gideriz. Başka zaman gidemeyiz. Ben de Bodrum'a çalışmaya gidiyorum yarın. Deyip koluma girdi yine. Ne Bodrum'u? Bir otel ayarladım. Parası da iyi. Düşük sezon, rahat iş. Hayırlı olsun. Duşuradan bir bisküvi alayım deyip bakkala yürüdü. Meyhanede de bir şeyler yeriz. Kendine gelirsin. Merak etme. İki de biri al diye seslendim arkasından. Apartmanın sahanlığında biralardan birini hızlı hızlı içip kendimi toparladım biraz. İkinci bireyi yolluk niyetine açtım. Bir taksi çevirdik. Ben öne oturdum. Kabataş'tan Galata Köprüsü'ne çıktık. Serin hava yüzüme vururken köprünün üzerinde balık tutanları seyrettim. Ben köprüde içmeyi severim ama Erkut Ataköy'de bir yere gittiği için ses etmedim. Eminönü'nden sahil yoluna çıktık. Günlerdir aynı odada sigara dumanı solduktan sonra deniz havası iyi geldi. Çok iyi. Surların oradan geçerken elimi camdan çıkardım. Berduşlara ve şarapçılara neşeyle el salladım. Şu dünyada hala biraz ruh ve ateş kaldıysa onların yüzü suyu hürmetinedir çünkü. Onlardan alınır ruh ve ateş. Gelip geçen arabaların içindeki siksok dertlere dalmış insanlardan değil. Kardeşlerim de onlar benim. Manevi kardeşlerim. Kardeşliği aynı anneden doğmak zannediyorsanız anasını sikeyim öyle kardeşliğin. Dünyanın bütün kötülükleri aynı kazanda kaynarken sen ateşini kimden aldın? Ruhunu kimle bölüştün? Eksiksiz ve sadeleştirilemez olanın peşine kimle düştün? Yıldırımlar düşerken kimde elini tutan? Kim açtı sana yüreğini karşılıksız? Kim savundu seni herkese ve her şeye karşı tek başına? Odur senin kardeşin. Gerisi kan soyudur. Miras hukukudur. Babadan kalan arsayı kat karşılığı müteahhide vermektedir. Götünüze sokun o binaları şimdi. Götünüze sokun öyle kardeşliği. Beton mikserleriyle beraber. Gidiyorduk sahil yolunda. Hala sarhoştum. Ucuz şarap kanımdan çıkmamıştı henüz. Üstüne temiz hava çarpmıştı. Odamdan hayata dönüyordum. Kederle karışık bir neşe vardı içimde. Hafif de bir korku. Bir iç sürgün dengesizliğinde zar zor rayına oturttuğum hayatımın yeniden rayından çıkma endişesi. Erkut, benim enişte de gelmek istiyordu dedi. Doktor, Kazlı Çeşme'de. Çok çok hoş sohbet adamdır. Onu da alıp öyle geçeceğiz Ataköy'e. Tamam dedim. Yedikule'den saptık. Balıklı Rum'un önünden geçip başka bir hastanenin önünde taksiden indik. Ben burada beklerim dedim. Yok sen de gel dedi Erkut. Eniştemin arabası içeride. Onunla gideceğiz Ataköy'e. Hastanenin ağaçlıklı geniş bahçesine girdik. Fıskiyeli iki havuzun ortasından geçip karşıdaki üçgen çatılı binaya yürüdük. Psikiyatri kliniği yazıyordu kapısında. Binanın girişindeki otomatik kapı açıldı. X-ray cihazından ve güvenlik bankosundan geçtik. Mavi önlük giymiş bir hemşire tebessüm edip karşıladı bizi. Buyurun deyip bir odaya aldı. Doktor bey birazdan gelecek diye ekledi. Birkaç dakika sonra Erkut kalktı. Ben şu enişteye bir bakıp geleyim dedi. Odanın kapısında 20 yaşlarında dalgalı saçlı, zayıf, yeşil gözlerinin altındaki mor halkalar belirgin bir kız belirdi. Kederle bakıyordu. O kederli bakış yeşil gözlerini daha da belirginleştiriyordu. Üstünde bir sabahlık, ayağında hastane terlikleri vardı. Havuzdaki balıkları gördün mü diye sordu. Hayır dedim. Koyu balıkları dedi. İyi dedim. Gittim. Peşinden kalktım. Ayaklarını sürüyerek koridor boyunca yürüyordu. O anda koridorun sonunda amcamı gördüm. Yanında beyaz önlüklü bir adam vardı. Onunla konuşuyordu. Kafamı bir şey dank etti. Ona doğru yürümeye başladım. Ne oluyor burada dedim. Amcam bana şaşkınca baktı. Amcamın yanındaki beyaz önlüklü adam sakin olun dedi. Bir güvenlik üstüme yürüdü. İri kıyım bir hasta bakıcı koluma girmek istedi. Kolunu ittim, arkamda durdu. Burası neresi ya dedim. Erkut'a baktım göremedim. Erkut nerede diye seslendim. Hani Ataköy'e gidecektik cevap vermediler. Amcamın arkasında gri saçlı dişleri dökülmüş pijamalı bir kadın belirdi. Sürekli bana bakıp gülüyor, gülerken de iki eliyle ağzını kapatıyordu. Onun yanında da yaşı belli olmayan sakat bir adam vardı. Hafif kambur duruyor, ellerini kollarını düz tutamıyordu. Sağ elini sola, sol elini sağa kaldırıyordu sürekli. ''Burası neresi amca?'' diye sordum. ''Sen niye buradasın?'' ''Amcam, evladım kendine değilsin.'' dedi. ''Senin iyiliğin için.'' ''Nasıl benim iyiliğim için?'' ''Bir süre burada yatıp dinlenmeniz size iyi gelecek.'' dedi. Amcamın yanındaki önlüklü. ''Sen kimsin?'' dedim. ''Ben Doktor Sezer.'' dedi elini uzatıp. ''Ne Sezer'i ya?'' dedim. ''Ne yatması, ne dinlenmesi? Dalga mı geçiyorsunuz benimle?'' Omuzumun üzerinden arkamı kontrol ettim. İki iri kıyım hasta bakıcı koridoru tutmuştu. Doktorun yanında da bir güvenlik duruyordu. Çevremi sarmışlardı. Doktorun arkasında, koridorun 10 metre kadar ilerisinde uzun boylu zayıf biri yere oturmuş kafasını duvara vurup duruyor. Hemşire hemşire diye bağırıyordu. Bana nervium verin. Nervium verin lan bana. Nervium istiyorum lan. Amına koduğumun hemşiresi. Hemşire. Dikkatler ona yönelince birden döndüm. Çıkışa doğru koşmaya başladım. Kapıdaki güvenlik önümü kesti. Göğsünden itip X-ray cihazından geçtim. Otomatik cam kapı açılmıyordu. Kapıyı yumruklamaya, tekmelemeye başladım. Yine açılmadı. İki güvenlik geldi. Kollarıma girdiler. Bırakın lan beni diye çırpınmaya başladım. İri kıymasla bakıcılar da geldi. Arkadan pantolonumun kemerinden tuttular. Ayaklarım yerden kesildi. Kargo tulumba koridora döndürdüler beni. Erkut, Erkut diye bağırdım. Neredesin lan şerefsiz? Amca, amca. O Erkut'a inanmayın, ben şefe vurmadım. Hep Erkut'un uydurması. Bana bonzayı içiren de o. Benim dengemi bozan şerefsiz o. Erkut, Erkut neredesin lan şerefsiz? Kafamı çevirip amcamı görmeye çalışıyordum. En sonunda gördüm. Gözleri dolmuştu. Amca lütfen dedim. Beni burada bırakma. Bir odaya soktular beni. Yatağa yüzüstü yatırdılar. Güvenlikler kolumdan tutarken hasta bakıcının biri pantolonumu sıyırdı. Hemşire kıçımdan iğne yaptı. Damarlarımdan yavaş yavaş bir sıcaklığın aktığını duydum. Bir şelalenin yanında kan kaybından ölmek gibi bir histi. Gevşedim. Gözlerim kapanıyordu. Bayılmıştım. Bir uğultu sesiyle uyandığımda hava kararmıştı. Rüzgar dışarıda kendini yerden yere vuruyordu. Açma kolu olmayan pencerenin önünde yapraklarını dökmüş bir ağacın dalı dört yana sallanıyor, gölgesi odanın yüksek tavanında gidip geliyordu. Odanın kapısı yavaşça açıldı. Gündüz koy balıklarından bahseden kız ayaklarının ucuna basarak içeri girdi. Elindeki bisküviyi sallayıp, ''Akşam yemeğini bana ver, ben de sana kremalı bisküvi vereyim.'' dedi. ''Bu akşam yemeği iğrenç zaten, tavukla patates püresi.'' Başucumda duran yemek tepsisine yaklaşıp krem rengi kapağı kaldırdı. ''İyi'' dedi. ''Şuna bak, buz gibi olmuş zaten. Yemeyeceksin değil mi?'' ''Yemeyeceğim.'' ''Al'' deyip elindeki bisküviyi uzattı. ''İstemiyorum, sağ ol.'' dedim. Ceplerimi yokladım sonra, sigaramı almışlardı. ''Sigaran var mı?'' diye sordum. ''Bekle'' deyip koşarak çıktı odadan. 2 dakika sonra sigarayla döndü. Yine ceplerimi yokladım. Çakmağımı da almışlardı. ''Ateşin var mı?'' diye sordum. Yine koştu. 2 dakika sonra çakmakla geri döndü. Yatakta hafif doğruldum. ''Senin adın ne?'' diye sordum. Cevap vermedi. Yeşil gözlerini gözlerime dikmiş, sanki bütün dünyayla irtibatını kesmiş gibi bana bakıyordu. Çok güzel gözleri vardı. Onun gözlerine bakarken hafiften rahatsız da hissetmeye başlamıştım kendimi. Suçluluk duygusu gibi bir his. Sanki gözlerine bakmıyordu, onu bileklerinden tutup yatağa çekiyordum. Çırpınıyordu ellerimde ama bırakmıyordum. Ellerimin kontrolünü yitirmiştim çünkü. ''Çok güzel gözlerin var.'' dedim. ''Herkes öyle diyor.'' dedi. ''Burada mı yatıyorsun?'' ''Evet.'' ''Neden?'' Yine cevap vermedi. ''Sahiden yemeğini bana vereceksin değil mi?'' diye sordu. ''Tabii.'' dedim. Gülümsedi. Yemek tepsisini alıp çıktı odadan. 5 dakika sonra hemşire geldi. Yanında hafif şişmanca hasta bakıcı bir kadın vardı. Bana ibretle bakıyordu hasta bakıcı kadın. Sanki aynı şeylerin kendi çocuğunun da başına gelmesinden korkar gibiydi. Merhamet de vardı bakışlarında. Sanki merhametine ihtiyacım varmış gibi. Hemşire kolunuzu uzatın dedi. Neden diye sordum. Serum için damar yolu açacağım. Ne serumu? Vitamin. Karşımda hafiften pas tutmuş bir serum askılığı duruyordu. Hasta bakıcı kadın onu ayaklarından tutup başucuma getirmişti. Git başımdan dedim hemşireye. Serumu takmam lazım. Defol. Hemşirenin yüzündeki sabit ifade değişmiyordu. Hasta bakıcı kadının verdiği küçük şeffaf plastik bardağı uzattı. Bardağın üstünde odun numarası ve ismim yazıyordu. İçinde değişik renklerde 10 kadar hap vardı. Bu ne diye sordum. İlaçlarınız dedi. İlaç falan istemiyorum ben. İlaçlarınızı içmeniz lazım. Lütfen bana yardımcı olun. Sen bana yardımcı ol. İlaç falan içmeyeceğim. Buradan gitmem lazım. O Sezer denen doktor nerede? Doktoru görmek istiyorum. Sezer Bey evine gitti. Beni burada tutamazsınız. İlaçlarınızı içmezseniz size iğne yapmak zorunda kalırım. Elindeki plastik bardağa vurdum. İlaçlar odanın dört yanına savruldu. Yap da görelim dedim. Siktir git başımdan. Siktir ol git. Hiçbir şey söylemeden çıktı odadan. Yerimden kalktım. İki ayağımla serum askılığının tekerlekli kısmına basarak çubuk kısmını çıkarmaya çalıştım. Tam çıkarmak üzereyken hasta bakıcılar daldı odaya. Pencere kısmına koştum. Koluma girip yatağın üstüne attılar beni. Şerefsizler diye bağırdım. Biri belimden bastırdı, biri ensemden. Pantolonumu sıyırdılar. Kıçıma giren iğneyi hissettim. Bir boğa kükreyişinde yanlışlıkla arenaya çıkmak gibiydi. Götüme giren boynuz ve insanların bağırış çağırış sesleri. Üstüme tepiniyordu boğa, eziliyordum. Çırpınmalarım yavaş yavaş gevşiyordu ve yine baygınlık. Gece bir kadının çığlık sesleriyle uyandığımda dışarıda fırtına sürüyordu. Koridorda koşuşturma sesleri duydum. Kadın feryat etmeye devam ediyordu. Öldürün beni, gebertin beni diye bağırıyor. Sanki birinin kollarında çırpınıyordu. O da çok sıcaktı, susamıştım. Ağzım dilim kurumuştu. Bir elimle yatağa bastırıp doğruldum. Yatağın başucuna nüfus cüzdanımı fotokopisini yapıştırmışlardı. Yanlış yerde olduğum hissine kapıldım o fotokopiyi görünce. Bir şimşek çaktı ve bahçedeki uzun kapkara ağaçlar birden aydınlandı. Ardından gök gürledi. Duvarlar üstüme gelmeye başladı. Gözlerimi kapattım. Başım döndü. Kadının feryatları devam ediyordu. Odadaki havalandırmanın sesi ise bravo, bravo, bravo diye yankılanıyordu kulaklarımda. Hayatının içine sıçtım, bravo. Koridora çıkıp hemşire bankosuna doğru yürümeye başladım. Kadının feryatları uluma sesine dönüşmüştü artık. Sikin beni diye bağırıyordu bu sefer. Sikin beni. Sakallı bir adam birden önümü kesip elini göğsüme koydu. Refleksle ittim elini. Gür kaşları şakaklarına doğru uzanmıştı. Simsiyah gözlerinin içinde bir boşluk vardı. Bana bakıyordu ama benim arkamdaki başka bir şey görmeye çalışıyordu sanki. Çakmağımı sen mi aldın diye sordu sertçe. Hayır dedim. Gözlerini gözlerime dikmişti. Önümden çekilmiyordu. Yanından geçtim. Adam hala olduğu yerde duruyor. İleriye bakıyordu. Bir odanın önünden geçerken gündüz bana gülen dişsiz kadını gördüm. Baş parmağını emiyordu. Onun bir oda ilerisinde de yine gündüz gördüğüm sakat adam vardı. Tebessüm mü ediyor yoksa kaş mı çatıyor belli değildi. İçin için kaynıyormuş gibi homurdanıyordu. Hemşire bankosunun önüne gittim. Kimse yoktu ardında. Susabilinden bir bardak su içtim. Koridorun derinliklerinden sikin beni diye bağırıyordu hala kadın. Hemşire elindeki iğne kabıyla bankonun ardına geldi. Kadının bağırış sesleri yavaş yavaş azaldı. Uyumadınız mı diye sordu bana hemşire. Cevap vermedim. Cevap vermedim. Beni burada zorla tutamazsınız dedim. Hemşirenin kaşları yukarı kalktı. Tamam diye devam ettim. Geldiğimde kendimde değildim ama şimdi kendime geldim. Ben deli değilim. Burada kalmak istemiyorum. Beni bırakın. Evime gideceğim. Kimse size deli demedi dedi hemşire. Ama şu an evinize gidemezsiniz. Mümkün değil. Niçin mümkün değilmiş? Mantıksız mı konuşuyorum ben? Ailenizin kararıyla yattınız buraya. Tedaviniz bitmeden çıkamazsınız. Tedavim ne zaman bitecekmiş? Az önce yolumu kesen adam omzuma dokundu. Çakmağımı sen mi aldın diye sordu yeniden. Elini ittim. Odana git Şuayb dedi hemşire. Tedavin ne zaman bitecekmiş diye sordum yeniden. Şuayb elini omzuma koydu yine. Ona doktorlar karar verecek dedi hemşire. Şuayb'in elini itip başlayacağım doktorlarınıza dedim. Doktor falan göremiyorum burada ben. Bu tiplerle nasıl bir arada tutabilirsiniz beni? Sakin olun lütfen. Sakin falan olmayacağım amına koyayım. Sikerim lan böyle işi. Çıkarın lan beni buradan. Hemşire bankosunu yumruklayıp sağı solu deli gibi tekmelemeye başladım. Bankonun önündeki metal çöp tenekesini 10 metre uçurdum. Su sebilini devirdim. Bir hasta bakıcı ve güvenlik koşarak geldi. Bankonun üstüne çıkıp tekmeler savurmaya başladım. İki hasta bakıcı daha geldi. Bu sefer kolay zapt edemeyeceklerdi beni. Sonunda ayaklarımdan çekip indirdiler. Yine kollarıma girdiler. Yumuşak odaya götürün, yumuşak odaya götürün diye bağırdı hemşire. Dört yanım minderlerle kaplı kare bir odaya soktular beni. Demir kapıyı kapattılar. Kapının kolu yoktu. Üstünde gemilerde olduğu gibi küçük bir lomboz vardı. Kapıyı tekmelemeye başladım. Açılmıyordu. Sağ sola vurmaya başladım sinirle. Tekmeler attım. Sayfa 137 sonu. 11. ayrım sonu.